Ayrım 11, sayfa 109. Vatana ihanet davası. Ama olaylar geliştikçe bu siyasi hayatta yalnızca bir süre, hem de kısa bir süre için ara verilmiş olduğu anlaşıldı. Hitler mahkemeye çıkmasının kendisini mahvetmek şöyle dursun, hem onu tutuklayan uzlaşıcı makamları itibardan düşürmek, hem de daha önemlisi kendisini Bavyera'nın dışında ve Almanya'nın her yanında tanıtmak için büyük bir fırsat olacağını anlayacak kadar akıllıydı. Blutenburgstrasse'deki eski piyade okulunda kurulan özel bir mahkemede 26 Şubat 1924 günü başlayacak duruşmalarda bulunmak üzere önemli Alman ve dünya gazetecilerinin Münih'e koşmakta olduklarını biliyordu. Gerçekten de duruşmalar 24 gün sonra bittiği zaman Hitler yenilgiyi zafere çevirmiş, Kahr, Lossow ve Zeiss'i halkın önünde itibardan düşürmüş, Alman halkını güzel söz söyleme sanatına hayran bırakmış ve adını dünya gazetelerinin baş sayfalarına geçirmişti. 10 sanığın içinde en ünlü kişi elbette ki Ludendorff'tu. Ama Hitler dikkati hemen kendi üzerine çekti. Duruşmaların başlangıcından sonuna kadar mahkeme salonuna hakim oldu. Bavyera Nazi liderinin eski bir arkadaşı ve koruyucusu olan Bavyera Adalet Bakanı Franz Gürtner, mahkemenin tatlı ve yumuşak davranması için elinden geleni yaptı. Hitler'in istediği kadar başkalarının sözünü kesmesine, şahitlere istediği soruları sormasına ve kendi adına istediği zaman istediği kadar konuşmasına müsaade edildi. Açış konuşması 4 saat sürdü. Bu konuşma duruşma sırasında yaptığı uzun konuşmalardan yalnızca birincisi oldu. Sonradan söylediği gibi, Kap darbesine katılmakla suçlandırılanların düştükleri hataya düşmek istemedi. Bir şey bilmedikleri, bir şey yapmadıkları, bir şey istemedikleri şeklinde ifade vermedi. Burjuva dünyasını mahveden işte bu davranıştı. Giriştikleri işe sonuna kadar dayanacak, mahkeme önüne çıkıp, "Evet, biz bunu yapmak istedik, devleti yıkmak istedik" diyecek cesaretleri yoktu onların. Hitler, yargıçların ve bütün dünya temsilcilerinin önünde övünerek bağırıyordu. Sorumluluğu yalnız ben üstüme alıyorum. Ama ben bu yüzden suçlu değilim. Eğer ben burada bir ihtilalci olarak bulunuyorsam, ihtilale karşı bir ihtilalci olarak bulunuyorum. 1918 hainlerine karşı vatana ihanet diye bir suç olamaz. Eğer böyle bir suç varsa, Bavyera'da hükümetin, ordunun ve polisin başında bulunan ve kendisiyle birlikte milli hükümete karşı komplo kurmuş olan 3 kişinin de suçlu olması ve kendisini suçlayanların başında gelen ve tanıklar yerinde oturan bu 3 kişinin kendisinin yanında sanık sandalyesinde bulunmaları gerekirdi. Tedirgin ve manen suçlu durumda olan 3 yöneticiye karşı kurnazca bir saldırıya geçti. Kesin olan bir şey var. Lossow, Kahr ve Zeiss bizimle aynı fikirdedirler. Onlar da Alman hükümetini başlarından atmak istiyorlar. Eğer bizim teşebbüsümüz vatana ihanet ise, Lossow, Kahr ve Zeiss de bizimle birlikte bu vatana ihaneti suçunu işlemekteydiler. Çünkü kendileriyle haftalardan beri şimdi suçlandırıldığımız amaçlardan başka bir şey konuşmadık. 3 adam bunu pek inkar edemezdi çünkü doğruydu. Kahr ile Zeiss Hitler'le başa çıkamazlardı. Yalnız General von Lossow Hitler'e kafa tutarak kendisini savundu. "Ben işsiz bir komitacı değilim," dedi mahkemeye. "Ben devlette yüksek bir mevki işgal ediyorum." Ve general eski bir ordu subayının bütün kızgınlığıyla aşırı ihtirası yüzünden orduya ve devlete emirler verecek kadar ileri giden bu eski çavuşa, bu işsiz türe diye hakaretler savurdu. Bu yüzsüz demagogun vatansever bir harekette sadece bir borazancı olmak istediği günlerin üzerinden daha çok zaman geçmedi diye bağırdı. Yalnız bir borazancı ha? Hitler buna nasıl cevap vereceğini biliyordu. Küçük adamların görüşleri de ne kadar küçük oluyor. İnanın bana, bir bakanlık koltuğunu şimdiye kadar erişilecek bir amaç saymış değilim. Bir bakan olarak tarihi geçmeyi ben büyük bir adama yakıştırmam. İnsan başka bakanlarla birlikte ölebilir. Benim amacım ta başlangıçtan beri bakan olmaktan binlerce kere üstündür. Ben Marksizmi dünya yüzünden kaldıracak bir adam olmak istedim. Bu görevi başarmak istiyorum. Eğer bunu başarabilirsem bakan unvanı benim için sadece saçma bir kelime olacaktır. Wagner örneğini hatırlattı. İlk defa Richard Wagner'in mezarına gittiğim zaman mezarına burada meclisi has müşaviri, müzik direktörü Sayın Baron Richard von Wagner yatıyor diye yazılmasını yasaklayan bir insanın gururu kalbimi doldurmuştu. Alban tarihinde bu insanın ve bunun gibi daha birçok insanların tarihe atsız olarak geçmek istediklerinden ötürü ben de gurur duydum. O günlerde alçak gönüllülüğümden ötürü borazancı olmak istemiyordum. Bu benim en büyük emelimdi. Gerisi bir hiçti. Borazancılıktan diktatörlüğe atlamak istediği için suçlandırılmıştı. Bunu inkar etmiyordu. Bunu alın yazısı emretmişti. Diktatör olmak üzere doğmuş olan insan buna zorlanmış değildir. O bunu iradesiyle ister. Onu kimse ileri itmez. O kendi kendini ileri götürür. Bunda alçak gönüllülüğe aykırı hiçbir şey yok. Bir işçinin kendisini ağır işlere sürüklemesinde alçak gönüllülüğe aykırı bir şey var mıdır? Kendisinde bir düşünürün geniş alnı bulunan bir insanın dünya yüzüne bir icat getirene kadar geceleri durmadan düşünmesi bir küstahlık mıdır? Bir halkı yönetme görevine çağrıldığını hisseden bir insanın, beni isterseniz ya da yanınıza alırsanız sizinle işbirliği yapacağım demeye hakkı yoktur. Hayır, ileri atılmak onun görevidir. Sanık yerinde yurduna karşı ağır vatan ihaneti suçundan uzun bir hapse mahkum olmayı beklerken bile halkı yönetmek için dünyaya gelmiş olduğuna güveni hiç azalmadı. Hapishanede duruşmaları beklerken darbenin başarısızlığa uğrama nedenlerini çözümlemiş ve ileride aynı hataları işlememeye yemin etmişti. 13 yıl sonra amacına vardığı zaman darbenin yıl dönümünü kutlamak üzere Bürger Braukeller'de toplanan eski partili arkadaşlarına o günkü düşüncelerini hatırlatarak şunları söylemişti. Hayatımda düşünmeden verdiğim en süratli karar olduğunu soğukkanlılıkla söyleyebilirim. Bugün düşündüğüm zaman şaşıyorum. Eğer 1923'te yürüyüşe geçen adamlarımızı görmüş olsaydınız, bu zavallılar da nereden kaçmış derdiniz. Ama kader bize iyilik etti. Hareketin o günlerdeki iç hamlığı, örgüt ve fikri temel yoksunluğu yüzünden ileride ister istemez dağılacak olan bir teşebbüsün başarıya ulaşmasını önledi. Eski devleti yıkmanın yetmeyeceğini, yeni devletin önceden kurulmuş olması ve elde hazır bulunması gerektiğini anladık. 1933'te artık devleti zorla devirmek değildi bahis konusu olan. O sırada yeni devlet kurulmuştu. Bütün yapılacak şey eski devletin son kalıntılarını yok etmekti ve bu da birkaç saatlik işti. Duruşma sırasında yargıçlarla ve savcılarla tartışırken yeni Nazi devletinin nasıl kurulacağını zaten tasarlamıştı. Bir daha sefere Alman ordusuna karşı çıkmayacak, orduyu kendi yanına alacaktı. Son konuşmasında silahlı kuvvetlerle uzlaşma düşüncesi üzerinde oynadı. Orduyu suçlayan bir kelime bile söylemedi. Bugün sokakta bizim gamalı haç bayrağımızın altında bulunan kitlelerin onlara ateş edenlerle birlik olacağı saatin geleceğine inanıyorum. Ateş edenlerin yeşil polis olduklarını öğrendiğim zaman mazisini lekeleyenin Reichswehr olmadığına memnun oldum. Reichswehr yine eskisi gibi tertemiz duruyor. Reichswehr subayları ve askerleriyle birlikte bizim yanımızda olacağı gün gelecektir. Bu çok doğru bir öngörüydü. Yalnız burada mahkeme başkanı Hitler'in sözünü kesti. Herr Hitler, yeşil polisin lekelendiğini söylüyorsunuz. Buna müsaade edemem dedi. Sanık ihtara aldırmadı bile. Mahkeme salonundaki dinleyicileri büyüleyen uzun söylevinin son sözlerini söylüyordu. Kurduğumuz ordu günden güne büyüyor. Ben umudu beslemekle övünüyorum ki bir gün gelecek, kaba saba bölükler tabur olacak, taburlar alay, alaylar tümen olacak. Eski kokardımız çamurdan çıkarılacak, eski bayraklar yeniden dalgalanacak. Tanrı'nın buyruğu yerine getirilecek. Biz buna hazırız. Ateş gibi parlayan gözlerini dosdoğru yargıçların üzerine çevirdi. Çünkü baylar, bize hükmü verecek siz değilsiniz. Bu hükmü tarihin ebedi mahkemesi zaten vermiş bulunmaktadır. Bize vereceğiniz hükmü biliyorum ama o mahkeme bize vatana karşı ağır ihanet suçu işlediniz mi, işlemediniz mi diye sormayacaktır. O mahkeme bizim hakkımızda eski ordunun Genelkurmay Başkanı Ludendorff'u, onun subayları ve askerleri hakkında yalnızca kendi halkının ve ana yurdunun iyiliğini isteyen, yalnızca dövüşmek ya da ölmek isteyen insanlar diye hüküm verecektir. Bizim için isterseniz 1000 kere suçlu deyin ama ölümsüz tarih mahkemesinin tanrıçası gülecek ve savcının iddianamesiyle bu mahkemenin kararını paçavra gibi yırtıp açacaktır. Çünkü o bizi beraat ettirmiştir. Konrad Kaide'nin yazdığı gibi yargıçların verdikleri hükümler olmasa bile verdikleri mahkumiyetler tarihin yargısından pek farklı değildi. Ludendorff beraat etti. Hitler'le öteki sanıklar suçlu bulundular. Alman Ceza Kanunu'nun 81. maddesi Almanya'nın ya da herhangi bir Alman devletinin anayasasını kuvvet zoruyla değiştirmek isteyen herhangi bir kimse hayatı boyunca hapisle cezalandırılır dediği halde Hitler eski Landsberg kalesinde sadece 5 yıl hapse mahkum edildi. Yardımcı yargıçlar bu mahkumiyeti bile çok buldular. Ancak başkan mahkumun 6 aylık mahkumiyetten sonra kefaletle serbest bırakabileceğini temin etti. Polisin Hitler'i yabancı diye sürgün etmek için giriştiği teşebbüsler hala Avusturya vatandaşıydı, hiçbir sonuç vermedi. Mahkumiyetler 1 Nisan 1924 tarihinde başlamıştı. Hitler, demokrat devleti yıkmak amacıyla giriştiği savaşı serbestçe yürütebilmesi için daha 9 ay geçmeden 20 Aralık'ta hapisten çıkarıldı. Vatana ihanet suçunun sonuçları aşırı sağcı olduğunuz takdirde kanunun bu konudaki açıklığına rağmen çok ağır olmuyordu ve cumhuriyet düşmanlarının çoğu da bunu biliyordu. Darbe bir fiyaskoyla sonuçlandığı halde Hitler'i milli bir şahsiyet ve birçoklarının gözünde bir vatansever, bir kahraman yaptı. Nazi propagandası sonradan bu fiyaskoyu tarihin büyük efsanelerinden biri haline getirdi. Hitler her yıl, hatta iktidara geçtiği zamanlarda ve İkinci Dünya Savaşı patladıktan sonra bile 8 Kasım akşamı Münih'teki birahaneye gelir, bir zamanlar büyük bir felaket gibi görünen bu olayda liderlerin arkasından giden eski arkadaşlarına bunlara Alte Kämpfer deniyordu, söz söylerdi. 1935'te Başbakan Hitler kısa çatışma sırasında ölen 16 Nazi'nin cesetlerini mezarlarından çıkarttı ve Feldherrnhalle'nin mahzenlerine gömdürttü. Burası milli bir mezarlık oldu. Hitler anıtı açarken ölüler üzerine şunları söyledi. Şimdi artık onlar Alman ölümsüzlüğüne katıldılar. Onlar burada Almanya için nöbet bekleyecekler. Halkımızı koruyacaklar. Onlar burada hareketimizin gerçek tanıkları olarak yatıyorlar. Orada yatanların aynı zamanda Hitler'in ölümle karşı karşıya bırakarak kaçtığı insanlar olduklarını sözlerine eklemedi ve hiçbir Alman da bunu hatırlamadı. 1924 yılının o yaz mevsiminde Leh Nehri boyundaki eski Landsberg şatosunda şeref konuğu muamelesi gören kendisine güzel manzaralı bir oda tahsis edilmiş bulunan Hitler saygılarını sunmak ve hediyeler vermek üzere gelen bir sürü ziyaretçiyi ağırlıyordu. Münih'e dönmüş ve bir hüküm yemiş olan Sadık Hess'i de yanına alıp orada ona bölüm bölüm bir kitap yazdırmaya başlamıştı. Hess'ten önce Nazi Kuvvetli Kol birliklerinin ilk komutanı eski mahkumlardan saatçi Emil Morris'e bir miktar yazdırmıştı.